Notlarınızda gördüğünüz gibi bugün Mezmur 22 ile kapatacağız. Bugün Mezmur 22 vaaz ediyorum ve bu mezmur kutsal yazılardaki aslında en ünlü Mesih mezmurlarından biridir. En ünlü Mesih mezmurlarından, en ünlülerinden diyorlar ama belki en ünlüsü budur. Martin Luther demiş ki bununla ilgili, bu mezmurlar arasında bir tür müceferdir. Ve özellikle mükemmel ve dikkat çekicidir. Bu Mesih'in tüm insan düşüncesini ve anlayışını aşan ilahi gazap ve ölümün dehşeti ve sancıları ortasında ıstırap çektiği o derin, yüce ve ağır acıları içerir. Gerçekten Mesih ile ilgili birçok değerli şey okuyoruz. O zaman gelin siz de Mezmur 22'yi açın lütfen benimle birlikte. Okuyalım bakalım Mezmur 22 bize ne söylüyor. Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun? Ey Tanrım, gündüz sesleniyorum, yanıt vermiyorsun. Gece sesleniyorum, yine rahat yok bana. Oysa sen kutsalsın, İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran sensin. Sana güvendiler atalarımız, sana dayandılar, onları kurtardın. Sana yakarıp kurtuldular, sana güvendiler, aldanmadılar. Ama ben insan değil toprak kurduyum. İnsanlar beni küçümsüyor, halk hor görüyor, beni gören herkes alay ediyor. Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki, sırtını Rab'be dayadı, kurtarsın bakalım onu. Madem onu seviyor, yardım etsin. Oysa beni ana rahminden çıkaran, ana kucağındayken sana güvenmeyi öğreten sensin. Doğuşumdan beri sana teslim edildim. Ana rahminden beri Tanrım sensin. Benden uzak durma çünkü sıkıntı yanı başımda. Yardım edecek kimsem yok. Boğalar kuşatıyor beni. Azgın başan boğaları sarıyor çevremi. Kükreyerek avını parçalayan aslanlar gibi ağızlarını açıyorlar bana. Su gibi dökülüyorum. Bütün kemiklerim oymaklarımdan çıkıyor. Yüreğim bal mumu gibi içimde eriyor. Gücüm çömlek parçası gibi kurudu. Dilim damağıma yapışıyor. Beni ölüm toprağına yatırdın. Köpekler kuşatıyor beni. Kötüler sürüsü çevremi sarıyor. Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar. Bütün kemiklerimi sayar oldum. Gözlerini dikmiş bana bakıyorlar. Giysilerimi aralarında paylaşıyor. Elbisem için kura çekiyorlar. Ama sen ya Rab uzak durma. Ey gücüm benim yardımıma koş. Canımı kılıçlan. Biricik hayatımı köpeğin pençesinden kurtar. Kurtar beni aslanın ağzından. Yaban öküzlerinin boynuzundan. Yanıt ver bana. Adını kardeşlerime duyurayım. Topluluğun ortasında sana övgüler sunayım. Ey sizler Rab'den korkanlar. Ona övgüler sunun. Ey Yakup soyu onu yüceltin. Ey İsrail soyu. Ona saygı gösterin. Çünkü o mazlumun çektiği sıkıntıyı hafife almadı. Ondan tiksinmedi, yüz çevirmedi. Kendisini yardıma çağırdığında ona kulak verdi. Övgü konuğum sen olacaksın büyük toplulukta. Senden korkanların önünde yerine getireceğim adaklarımı. Yoksullar yiyip doyacak. Rab'be yönelenler ona övgü sunacak. Sonsuza dek ömrümüz tükenmesin. Yeryüzünün dört bucağı anımsayıp Rab'be dönecek. Ulusların bütün soyları onun önünde yere kapanacak. Çünkü egemenlik Rab'indir. Ulusları o yönetir. Yeryüzündeki bütün zenginler doyacak ve onun önünde yere kapanacak. Toprağa gidenler, ölümlerine engel olamayanlar eğilecekler onun önünde. Gelecek kuşaklar ona kulluk edecek. Rab yeni kuşaklara anlatılacak. Onun kurtarışını Rab yaptı bunları diyerek henüz doğmamış bir halka duyuracaklar. Amin. Böyle söylüyor Rab'in sözü. Gelin yine bir dua edelim. Rabbimiz sana şükrederiz bu söz için. Ve sözünde dediği gibi ya Rab gözlerimizi aç yasandaki harikaları görelim. Bilmediğimiz akıllanmaz işleri bize bildir diye dua ediyorum. İsa'nın adıyla. Amin. Bazı filmler vardır, bilmiyorum hiç denk geldiniz mi ama bir olayın aslında filmin sonunu göstererek başlar ve sonrasında en baştan olayları anlatmaya başlar değil mi? Bu tarz başlangıcı olan filmleri ben çok seviyorum. Çok daha anlamlı oluyor film bittiğinde. Çünkü baştaki sahneye anlam veremiyoruz. Belki üzülüyoruz, belki seviniyoruz. Ama olayların içerisine girdikçe, anladıkça bazı şeyler daha da değer bulmaya başlıyor bizimle değil mi? Ve sona gelindiğinde o sahnenin aslında ne kadar anlamlı olduğunu fark ediyoruz. Taşlar o zaman yerine oturuyor. İsa'nın hayatı eğer yenilmiş bir adamın hayat hikayesi olsaydı muhtemelen çarmıhta "Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin?" sözleriyle başlardı böyle tarzda bir filmde. Ve en sonunda o sona dönerdi ve ölümüyle filmi bitirirlerdi. Ama bizim Rabbimiz böyle olmadı biliyor musunuz? Bizim Rabbimizin hayat hikayesi filmin sonu böyle bitmedi aslında. Dramatik bir sonla değil. Oysa İsa'nın hayatı kaybedilmiş bir dram olsaydı böyle olabilirdi. Onun hayatı kaybedilmiş bir dram değil, kazanılmış muzaffer bir hayattır aslında. İnsanların bize gelip İsa Mesih ve İncil'le ilgili sıkça sorduğu sorulardan biri var. O da şudur. İsa neden çarmıhta "Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin?" diye bağırdı. Tanrıysa, Tanrı'nın oğluysa, gerçekten ondan geldiyse Tanrı tarafından terk mi edildi? Ya da neden Tanrı'ya yalvardı? "Beni neden terk ettin?" diye. İsa terk edilmiş bir Tanrı mıdır? İlginç bir soru. Tabii ki heyecanla geliyorlar, soruyorlar. Bak bak İsa böyle demiş işte, buna nasıl inanıyorsunuz? Ama bu mezmuru o kadar çok seviyorum ki. Yani açıp okuduğumda zaten bu soruyla gelenler de ağzı açık kalıyor. Çünkü hiç görmemişler İsa'dan 1000 yıl önce böyle bir şey yazıldığını. İsa'dan 1000 yıl önce yazıldı bu mezmur. Ve tam olarak İsa ile ilgili birçok şey yerine geldi. İsa'nın "Baba beni neden terk ettin?" sorusu bir son değildi. Tam aksine büyük bir zaferin başlangıcıydı. Yazarın anlattığı olayların çoğu, Davut'un bu mezmurda anlattığı olayların çoğu gelecek Mesih ile ilgilidir. Ve onun yaşamından neler yaşayacağından bahseder bizlere. Elbette daha önce yaptığımız gibi bu mezmurda da öncelikle yazarın durumunu görmemiz lazım. Direkt bakın kardeşler bu mezmur Mesih hakkında, hadi okuyalım Mesih'ine zafer kazanmış demek istemiyorum. Çünkü yazıldığı dönemde de bir anlamı vardı bunun. Davut için büyük bir anlamı vardı bunun. Ve daha sonrasında Davut oğlu Kral Mesih için çok daha büyük bir anlam yerine geldi aslında. Yazıldığı dönemde bu ne anlama geliyordu? Öncelikle onu anlamamız gerekiyor. Davut kendi hissettiklerinden bahsediyordu. Davut duygularından, içinden geçtiği denenme ve Tanrı'yla yaşadığı tecrübeden aslında bahsediyor. Yalnızlığını, terk edilmişliğini bu satırlara döküyor. Ve bu mezmur en başta görüyoruz ki tamamen Davut'la alakalı. Tamamen kişisel bir mezmur. İlk anlam olarak baktığımızda. Ama aynı zamanda kutsal kitapta birçok şeyde olduğu gibi burada da İkincil bir peygamberlik söz konusu. Davut belki farkında bile değildi bunları yazarken. Kutsal ruh birden onu esinlemeye başlayıp özellikle az sonra değineceğimiz ayetlerde mezmurun ortasından itibaren çok farklı şeyler konuşturmaya başlıyor, söylemeye başlıyor onun hissettikleriyle ilgili. Çünkü Davut mezmurda kendisini çok aşan olaylardan bahsetmeye başlıyor. O yaşadığı his tamam belki çok acı, belki Davut gerçekten bu kadar ağır hissediyordu ki hayat hikayesine daha önce odaklandık. Böyle ağır hissedecek de bir durumdaydı Davut. Ama öyle güzel kutsal ruh esinledi ki ona bu sözleri, Rabbimiz hakkında konuşmaya başladı. Gelecek Mesih hakkında peygamberlikte bulunmaya başladı ve biliyoruz ki Mesih Davut'un soyundan geldi değil mi? Onun ünvanlarından biri de Davut oğludur. Krallığı Davut'un soyundan alacaktı ve kutsal kitap ne diyordu bize? Krallık Davut'un elinden hiç gitmeyecek. Davut'un soyunda olacak çünkü onun için doğru bir, onun arasından doğru bir dal, doğru bir soy çıkaracağım diyordu. Kutsal kitap İsa'dan sık sık Davut oğlu diye bahseder. Onu da aklımızda tutalım. Öncelikle bu mezmur, evet Davut tarafından yazıldı. Onun hissettiği acıları da bize aktardı. Ve çoğu zaman Davut'un sıkıntı çektiğini biliyoruz değil mi? Hayatının birçok alanında Davut ciddi sıkıntılar çekti. Hayatının birçok yerinde Davut ciddi sorunlarla yüzleşti. İsrail'in kralı olarak mesedilmesine rağmen hayatında işler kötüye gidiyordu. Yani daha ne isteyebilir ki Davud? Kral olmuş, egemenliği var, yani sarayları var, parası var, evlatları var. Ama baktığımızda Davud bunlara rağmen aslında işler çok kötüye gidiyordu Davud'un hayatında. Birçok savaş yaşadı Davud. Kendi oğlu tarafından kovalandı. Krallığı resmen bir darbe girişimine maruz kaldı. Darbeye uğradı. Ele geçirilmeye çalışıldı. Ve tüm bunlar olurken hayatında Davud bu sıkılmışlığın, bu stresin, bu bunalımın, bu kaçışın sonunda aslında kendini terk edildiğini hissetti. Kendi Tanrı tarafından terk edildiğini hissetti. Hayretle, acıyla görüyoruz ki Davud hayatının bir yerinde Tanrı'ya yakardı. Baba, Tanrım, beni neden terk ettin? Beni neden terk ettin? Çünkü Tanrı'nın varlığını hissedemiyordu Davud. Tanrı'nın varlığını hissedemedi. Huzuru kalmamıştı Davud'un. Ama bu mezmuru incelerken görüyoruz ki sadece Davud'la ilgili olamaz. Sadece Davud'la ilgili değil. Davud çok acı çekiyordu belki, evet. Ama Davud'un hissettiği birçok duygu ve acıyı İsa Mesih çok daha yoğun bir şekilde yaşadı. Çok daha yoğun bir şekilde deneyim etti aslında. 2. Korintliler 5:21 diyor ki, Tanrı günahı bilmeyen İsa Mesih'i, Mesih bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Mesih bu acıları bizim için çekti ve çektiği acı Davud gibi sadece kendi acısı, kendi hissettikleri değildi. Bizim terk edilmişliğimiz, bizim günahımız ve bizim aslında Tanrı'nın günaha bakamayacak saf olan gözlerindeki uzaklaştırmayı, o acıyı hissediyordu hepimiz için. Tek bir adamın acısı değildi İsa'nın acısı. Kaybolmuş evlatlarının acısıydı İsa'nın acısı. Onların gazabını üzerine almışlığın acısıydı ve haykırışıydı aynı zamanda İsa'nın haykırışı. Davud sadece kendiyle ilgili de konuşmadı. Bir yerde aslında toplulukla ilgili de konuştu. Halkı için de yakarıyordu Davud. Bir kahin olarak resmen kahin ve halkıyla Tanrı'ya yakarıyordu. Tanrı'ya yaklaşıyordu. Ulusların kurtuluşundan söz ediyordu. Ve İsa'ya dönüp baktığımızda tam olarak kendi halkı için, kendi bedeni için, kendi kilisesi için birçok şey yaptığını görüyoruz. Yani günahlarımızı tam üzerine alıp İsa ne yaptı? O çarmıhta, orada durdu. Ve gazabı kendi üzerine aldı değil mi? Aklanmamızı bu şekilde sağladı. İsa'nın nasıl hissettiğini asla tam olarak bilemeyeceğiz. Çünkü birçok yorum bizim düşüncemiz olacak. Birçok yorum belki bizi yanlış yorumlara da sevk edebilir. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ama şunu biliyoruz, İsa çok acı çekti ve o acının tam olarak nasıl olduğunu büyük ihtimalle hiç anlamayacağız. Hiçbir yorum yeterli olmayacak. Fakat biliyoruz ki o acının değerini, o acının ağırlığını en az ona iman edenlerin sayısı kadar gazabı biriktiren büyük bir acı çekti. Bizim üzerimize gelecek gazap İsa'nın üzerine geldi. Bizim geçmişte işlediğimiz ve gelecekte işleyeceğimiz günahların gazabı İsa Mesih'in üzerine yüklendi. Yasanın tekrarı 31:6 diyor ki, güçlü ve yürekli olun. Onlardan korkmayın, yılmayın. Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız Rab'dir. O sizi terk etmeyecek. O sizi yüzüstü bırakmayacak. Önce Davud'dan bahsedelim. Davud, Tanrım beni neden terk ettin dediğinde gerçekten terk mi edilmişti? Tanrı gerçekten Davut'u bırakmış mıydı? Tanrı gerçekten Davut'a yüz mü çevirmişti? Tanrı gerçekten Davut'un Tanrısı olmaktan vaz mı geçmişti? Tanrı ona o kadar vaat verdi, vaatlerini geri mi almıştı? Tanrı artık Davut'tan adam olmaz mı demişti? Yok, Tanrı bunların hiçbirini demedi. Tanrı Davut'u iyileştirmeye devam etti. Tanrı Davut'u bereketlemeye devam etti. Tanrı Davut'un yanında olmaya devam etti. Biliyoruz ki bu yalnızca Davut'un hissettiğiydi. Gerçek değildi. Bir yerde gerçeklik payı olabilir. Biliyorsunuz onun yaşadığı dönemde kutsal ruh kalıcı değildi. Bir günah işlediğinde insanlar, Rab'e yakışmayan yollarda yürüdüğünde Rab ruhunu onun üzerinden alırdı. Hamdolsun ki artık bizim üzerimizden almıyor. Şükürler olsun ki lütuf çağındayız. Ama Davut bunun acısıyla beraber böyle acılar yaşıyordu. Yasanın tekrarı 31.6 ayetine, az önce baktığımız bu ayete bakarsak tekrar, Tanrı diyor ki sizi terk etmeyecek, sizi yüzüstü bırakmayacaktır. Eğer bir gün kendinizi bunları hissederken ya da düşünürken bulursanız, hatta belki tam şu anda burada öyle hissediyorsanız, bilin ki o hisler yalandır. Tanrı asla sizi terk etmedi. Tanrı asla sizi yüzüstü bırakmadı. Kesinlikle tek başınıza değilsiniz. Çünkü Tanrı sözü aracılığıyla bize sizi terk etmeyeceğim demiştir. Sizi asla yüzüstü bırakmayacağım demiştir. Tanrı halkına her zaman böyle konuşmuştur. Aynı şey bugün kilisesi için geçerli. Tanrı bizi terk etmez. Hiçbir his ve düşünce, bakın, hiçbir his ve düşüncenin ağırlığı kesinlikle bu gerçeği ortadan kaldıramaz. Tanrı tam aksini söylüyor. Kardeşim, yüreğin aksini söylüyorsa Tanrı'nın sözüne bak. Tanrı diyor ki o ses yalan söylüyor. O ses yalan söylüyor çünkü Tanrı terk etmez. Tanrı bizim nedir? Ve ne dedik bu hafta boyunca? İmmanuel dedik, değil mi? İmmanuel. Tanrı bizimle birliktedir. Bunu gerçeği yaşamanın yolunda Tanrı'nın sözüne odaklanmaktan ama bulabileceğiz. Gerçeği yaşarsak, Tanrı'nın sözüne odaklanırsak gerçekten bu söz bizim için anlam ifade edecek. Yoksa biz tek başımıza büyük ihtimalle her yalpalandığımızda, hayat her zorluk getirdiğinde, her sıkıntı çektiğimizde o terk edilmişlik hissini yaşayacağız. Ve Kutsal Kitap her zaman bizi bir konuda uyarıyor. Anımsa, hatırla. Anımsa, hatırla. Tanrı kullarını biliyor. Unuttuğumuzu biliyor. Anımsayamadığımızı biliyor. O yüzden Kutsal Kitap'ta yine çok önceden beri olup bitenleri anımsayın diye bize söylüyor. Çünkü Tanrı odur, başkası yok. Tanrı odur, benzeri bile yok. Vaazı hazırlarken şunu düşünüyordum. Ya gerçekten bu kadar Rab'in kulu sıkıntı içerisindeyken ben nasıl sıkıntılara şaşırabilirim? Ben nasıl hayatımda zorluklar yaşadığımda garip bir şeymiş gibi karşılayabilirim ki? Hayatımda sıkıntılar, denenmeler olmamasını nasıl bekleyebilirim ki? Tanrı'nın bu kadar kulu acı çekmişken, bu kadar kulu sıkıntıdan geçmişken. Hele ki Rabbimiz, birinin de dediği gibi, Efendimiz'e bile dikenli bir taç verilmişken, ben nasıl gülden bir taç umabilirim? Mümkün değil. Mümkün değil çünkü İsa dedi ki, bana ne yaptılarsa size de aynı şeyi yapacaklar. İsa bir siyasetçi olsaydı büyük ihtimalle iyi yapmazdı. Neden? Çünkü siyasetçiler sürekli yalan söylüyor. Siyasetçiler sürekli yalanı vaat ediyor. Siyasetçiler sürekli insanlara hayal satıyor. İsa büyük ihtimalle vaatlerinden dolayı kaybederdi, biliyor musunuz? Neden? Çünkü dedi ki ardımdan gelmek isteyen acı çekecek. Ardımdan gelmek isteyen anne babası tarafından terk edilecek. Ardımdan gelmek isteyenlere dünya düşman olacak. Ya kim bu adamı takip etmek ister? Ama biz biliyoruz ki İsa Mesih Efendimiz, Rabbimiz ve kurtarıcımızdır. Kralların kralı, Rablerin Rabbi takip edilmeye, övülmeye, yüceltilmeye layıktır, değil mi? Ve Efendimiz'e odaklanmamız gerekiyor sıkıntılarımızda, zorluklarımıza. Davut, bakın mezmur boyunca Davut ilk başta aslında ne yapıyor? Çevresine, kendisine odaklanıyor. Tanrım, beni neden terk ettin? Bu soru içsel bir sorudur. Davut kendine odaklandı, yüreğine odaklandı, içinde bulunduğu duruma odaklandı ve dedi ki Tanrı beni terk etti. Neden? Çünkü o an hisleri onu söylüyordu. Çocuğunun onun krallığını elinden alması onu söylüyordu. İnsanların ona düşman olması onu söylüyordu. Kaçıp bıkmışlık hali ona bunu söylüyordu. Çünkü Davut sadece bunlara bakıyordu. Ve bu mezmur boyunca görüyoruz ki aslında yarısına kadar gece sesleniyorum, yanıt vermiyorsun diyor. Yine rahat yok bana diyor. Ama üçüncü ayette bir şey söylüyor. Sen kutsalsın diyor. Sanki gözünü kendi durumundan bir an çeviriyor. Bir an sanki Rabbi hatırlıyor ve diyor ki sen kutsalsın, övgüler üzerine taht kuran sensin, atalarım sana güvendiler. Bu defa Rab'e bakmaya başlıyor. Rab'in kim olduğunu hatırlıyor. Kendi durumundan da bahsediyor, evet ben insan kurduyum, toprak, insan değil toprak kurduyum, insanlar beni küçümsüyor. Sırtını Rab'e dayadı, kurtarsın bakalım onu diyor. Ve kopuş noktası 9. ayet nedir? Neyi hatırlıyor Davut? Oysa beni ana rahminden çıkaran sensin. Bakın Davut inançsız değildi. Davut Tanrı yok demiyordu. Davut Tanrı'nın varlığını hayatında hissedemiyordu o an. Yaşadığı olaylar, yaşadığı durumlar. Çok ütopik, çok anlaşılmaz, çok kutsal, çok yüce karakterler olarak düşünmeyelim kutsal kitapta okuduğumuz bu karakterleri. Bakın bu hislerin bizim hislerimizden ne farkı var? Aynı şeyleri hissetmiyor muyuz? Aynı sorunlara odaklanmıyor muyuz? Hayatımızda olumsuz giden, kötü giden şeyleri görmüyor muyuz daha çok? Ve o an ne yapıyoruz? Tanrım beni neden terk ettin? Dua ediyorum ama sanki yanıt yok. Rabbim beni işittiğini hissedemiyorum. Ama hep hislerimizle ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Ama Davut'ta baktığımızda Davut diyor ki kendi durumumdan çıkmam lazım. O an onun yönelişinden onu görüyoruz. Ve Tanrı'ya bakınca bu mezmurun gidişatı tamamen değişmeye başlıyor. Tamamen değişmeye başlıyor. 9. ayete geldiğimizde her şeye rağmen Davut pes etmek yerine Tanrı'ya güvenmeye başlıyor. Başka kimsemiz yok bizim. Bu dünyada en yakınlarımızdan bile darbe yiyebiliriz, duygusal olarak yıpranabiliriz ve gidecek tek bir kişi var, Tanrı'nın kendisi. Bakın ne eşimiz, ne dostumuz, ne annemiz, ne babamız, en başta Rabbimiz. İsa da bize bunu öğütledi değil mi? Ondan teselli buluruz, ondan cesaret buluruz. Durumları değiştirebilmesi için değiştirebilecek gücü olan yalnız ona güveniriz ve ona yaklaşırız. En mantıklı adım da galiba budur. Ve Davut bunu yaptığında gerçekten mezmurun yönü değişmeye başlıyor. Başını kaldırıp ona odaklanmaya başladığında, çevresinde olup bitenlere değil de Rab'e bakmaya başladığında durum ve düşünceler değişmeye başlıyor. Kardeşler, ancak Tanrı bizim durumumuzu, düşüncelerimizi değiştirebilir. Ve kutsal kitap diyor ki düşüncelerinizin yenilenmesiyle değişin. Tanrı'ya yaklaşırsak Tanrı bizi değiştirecek. Tanrı'ya yaklaşırsak düşüncelerimiz değişecek ve biz de yenileneceğiz. Biz de yeni yaratıklar olmaya başlayacağız. Tanrı halkını stresten, sıkıntılardan, testlerden, sınavlardan, denenmelerden geçirir. Kutsal kitap bize bunu öğretiyor. Tanrı bize hiçbir zaman iman et, harika bir hayatın olacak diye bir vaatte bulunmadı. Böyle bir şey, böyle bir müjde duyarsanız da o müjde sahte bir müjdedir, inanmayın. Tanrı bana gelenin hayatı, bu dünyadaki yaşamı mükemmel olacak diye bir şey söylemedi. İsa dedi ki ama bu dünyada sıkıntınız olacak, cesur olun, bana güvenin, ben dünyayı yendim. Biz bunda cesaret buluyoruz. Bu yüzden sıkıntılarımızın içerisinde sevinebiliyoruz. Bu yüzden sıkıntılarımızda Davut gibi aslında pes etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Davut bunları gördüğünde pes etmedi, Tanrı'ya baktı ve hayatı değişmeye başladı gerçekten. Bazen bu sınavlar, bu denenmeler buğdayın samanını elemek gibidir. Altını potada arıtmak gibidir. Gerçekten saf olanı ortaya çıkarır. Tanrı ile gerçek ilişkisi olmayanlar ise bu denenmelerden başarıyla çıkamazlar. Ve aslında bu da iyi bir şeydir, biliyor musunuz? Hem Rab'in kilisesi için hem de o denenmelerden başarıyla çıkamayan insanlar için. Neden diyecekseniz, Rab kilisesini tehlikeden korumuş oluyor. Aynı zamanda da aslında o sahte imana sahip olan ve o denenmelerden başarısız çıkan kişiye belki de bir fırsat daha veriyor. Bak benden uzaksın, halini gör, tövbe et ve bana gerçekten dön. O kişi için de büyük bir fırsattır aslında denenmeler. Çünkü belki kaybolduklarını bilmeden Tanrı'ya yaklaşıyorlar. Ama denenme sırasında belki fark ederler ki güvenlik duygum sahteymiş, ben Tanrı'ya tamamen güvenememişim. O zaman Tanrı'ya dönerler. 14-18. Ayete geldiğimizde gerçekten çarpıcı ayetler var, ilginç ayetler var. Diyor ki, su gibi dökülüyorum, bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor, yüreğim bal mumu gibi içime eriyor, gücüm çömlek parçası gibi kurudu, dilim damağıma yapışıyor, beni ölüm toprağına yatırdın. Köpekler kuşatıyor beni, kötüler sürüsü çevremi sarıyor, ellerimi ayaklarımı deliyorlar. Bütün kemiklerimi sayar oldum, gözlerini dikmiş bana bakıyorlar, giysilerimi aralarında paylaşıyor, elbisem için kura çekiyorlar. Yani bu sözler Mesih ile ilgili değil demek gerçekten daha büyük bir iman mı gerektiriyor yoksa büyük bir imansızlık mı gerektiriyor, yorum yapamıyorum. Bu sözleri Mesih sonuna kadar yaşadı hayatında. İsa Mesih bunların hepsini yaşadı. Evet, Davut burada kelimeleri kendi durumunu şiirsel bir şekilde anlatmak için kesinlikle kullanıyor. Çünkü Davut'un da artık gücü tükenmişti. Kaçmaktan, saldırıya uğramaktan. Gerçekten baygın hissediyordu artık kendini. Zayıf hissediyordu dağlarda, bayırlarda gezip kaçmaktan. Dış güçler vardı hayatında. Aynı zamanda iç güçler vardı hayatında. Davut bir nevi ikiye bölünmüştü resmen. Hem evladı bile ona saldırıyordu, hem dışarıdaki insanlar ona saldırıyordu. Artık bu yüzden kalbi bir anlamda yerinden çıkacakmış gibi hissediyordu diyebiliriz. Bu sözler onun duygularını yansıtıyor bu şekilde. Hiç gücü yoktu Davut'un. Aynı zamanda Tanrı halkı adına da konuştuğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu hisleriyle ileride gelecek olan ve Davut oğlu diye anılacak olan Mesih'in yaşayacaklarını anlatıyordu. Ve 22-31 ayetlerine geçtiğimizde durum tamamen artık mezmurun sonuna doğru değişmeye başlıyor. Kişisel bir duadan bütün ulusları içine alan Tanrı halkından bahseden bir söze evrilmeye başlıyor. Tanrı okuduğumuz bu metinde bahsettiğimiz kişilerin hiçbirini acı içerisinde bırakmadı hamdolsun. Davut'u da kurtardı. Davut'un soyundan gelip ona güvenenleri de kurtardı. Ve en son İsa Mesih de kendisine güvenen herkesi kurtardı. Ve herkesi de kurtaracaktır. Bir kendimizi düşünelim. Peki biz? Tanrı hiçbirimizi kardeşler acı içerisinde bırakmayacak. Mutlaka ama mutlaka bir gün hepimiz Tanrı tarafından teselli edileceğiz. Çünkü hiçbir şey bizim başarımız değil, hamdolsun ki. Tanrı her şeyi sağlayandır ve sözüne sadıktır. Ve bu mezmurda da Tanrı diye başlar ve Tanrı yaptı bunu diyerek sona erer. Tanrım diye yakarır ve Tanrı yaptı bunları diyerek sona erer. Çünkü başlangıç ve son Rabbin kendisidir. Başlangıç ve son bizim Efendimizin kendisidir. Hikayenin bittiği yer kardeşler İsa'nın ölümü değil. Çünkü üçüncü günde biliyoruz ki İsa ölümden dirildi, ölümü yendi, zaferi kazandı ve bütün uluslardan övgüyü, görkemi aldı, almaya da layıktır. Bakın Davut'un bu yazdıklarına baktığımızda Matta 27. bölümü açarsanız orada görüyoruz ki İsa Mesih yargılanıyor değil mi? Askerler onu aşağılıyor. Şöyle söylüyor. Üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına koydular. Sağ eline bir kamış tutturdular. Önünde diz çöküp selam ey Yahudilerin kralı diyerek onunla alay ettiler. Üzerine tükürdüler. Kamışı alıp başına vurdular. Onunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germeye götürdüler. Ve orada diyor ki askerler onu çarmıha gerdikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. Aynı zamanda İsa'nın çarmıhtaki sözlerinden biri neydi? Susadım. Dilim damağıma yapıştı sözü orada yerine geldi. Değil mi? Burada ilginç figürlerden de bahsediyor aynı zamanda. Ne diyor? Kükreyerek avını parçalayan aslanlar gibi ağızlarını açıyorlar bana. Köpekler kuşatıyor beni. Kötüler sürüsü çevremi sarıyor. Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar. Davut'un hiçbir zaman elleri, ayakları delinmedi. Evet, Davut'un da belki kükreyen aslanlar gibi olan krallar ve düşmanları vardı. Saldırıya uğruyordu. Sıradan insanlar vardı. Düşük karakterli, burada köpekler onları tanımlıyor. O insanlar Davut'a saldırıyordu. Ve İsa'ya da aynısını yaptılar. Krallar birleşti diyor. Uluslar birleşti Rab'be ve mesettiği krala karşı. Ve aynı zamanda bu söz, ellerimi ayaklarımı deliyorlar sözü tamamen İsa'da yerine geldi. Tamamen İsa tarafından gerçekleştirildi. Ve giysilerimi aralarında paylaşıyor, elbisem için kura çekiyorlar sözü. Yine İsa tarafından aslında yerine getirildi, değil mi? Burada en büyük değer özellikle mezmurun son 3-4 ayeti. Mezmur 22, 27, 29 ayetlerinde şöyle diyor. Yeryüzünün dört bucağı anımsayıp Rab'be dönecek. Ulusların bütün soyları onun önünde yere kapanacak. Çünkü egemenlik Rab'indir, ulusları o yönetir. Yeryüzündeki bütün zenginler doyacak ve onun önünde yere kapanacak. Toprağa gidenler, ölümlerine engel olamayanlar eğilecekler onun önünde. Vahiy 7-9'a geldiğimizde, artık kutsal kitabımızın sonuna geldiğimizde diyor ki, bundan sonra gördüm ki her ulustan, her oymaktan, her halktan ve her dilden oluşan kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve kuzunun önünde duruyor. Hepsine de birer beyaz kaftan giymişti, verilmişti. Ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle bağırıyorlardı. Kurtarış tahta oturan Tanrımıza ve kuzuya özgüdür. Amin. Bu sözler yerine gelmiştir. Bu sözler gerçekleşmiştir ve gerçekleşmeye de devam ediyor, değil mi? Bakın diyor ki, senden korkanların önünde adaklarımı yerine getireceğim. Egemenlik senindir ve gelecek kuşaklar ona kulluk edecekler. Rab yeni kuşaklara anlatılacak ve onun kurtarışını Rab yaptı bunları diyerek henüz doğmamış bir halka duyuracaklar. Burada üç kesim görüyoruz. Onlardan birisi biziz. Nasıl biziz? Çünkü o dönemde İsa'nın yaptıkları kendi kuşağına duyuruldu ve insanlar iman etti. Ondan sonra yeni kuşaklara anlatıldı ve insanlar iman etti. Ondan sonra onun kurtarışını Rab yaptı bunları diyerek henüz doğmamış bir halka duyuracaklar dedi. Ve bugün doğmamış halklar duydu ve doğmamış halklar, yani gelecek kuşaklar da duymaya devam edecek. Ama bunu biz yapmazsak kim yapacak? Sözü yaymaya giden olmazsa kutsal kitap diyor ki nasıl işitecekler? Nasıl duyacaklar? Nasıl anlayacaklar? Bu yüzden diyor, iyi haber müjdeleyen ayaklar ne güzeldir diyor. Kardeşler, gelin uygulama olarak şu üç noktaya odaklanalım. Birincisi, terk edildiğinizi şu an bile gerçekten düşünüyorsanız kutsal kitaba odaklanalım. Çünkü Tanrı asla terk etmeyeceğine dair vaatte bulundu. Tanrı sözünün eridir. Tanrı kutsal kitapta diyor ki insan değil ki yalan söylesin. Ya da insan soyundan değil ki düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı? O ant içer de yerine getirmez mi? Aynı zamanda kardeşler, kurtuluşumuz konusunda Rab'be hamd ederken aynı zamanda imansızlıklarımızı alsın diye de dua edelim. Çünkü bu kaygılar, bu sıkıntılar yüreklerimizde şeytanın kötü tohumlar ekmesine de sebep olabilir. Gelin Rab'be yaklaşalım, bizi ondan uzaklaştıracak, bizim yüreğimize korku ekecek, bizi gerçekten Tanrı'dan alıkoyacak şeyleri bizden alsın diye ona dua edelim. Ve aynı zamanda üçüncüsü, hem kendimiz için hem başkaları için sözü, müjdeyi duyuralım. Müjdeyi duyurmaktan vazgeçmeyelim. Rab'in yaptıklarını, bakın burada dediği şey, Rab yaptı bunu diyerek henüz doğmamış bir halka duyuracaklar. Duyduk ve duyurmamız gerekiyor. Duyduk ve duyurmamız gerekiyor. Çünkü insanların buna ihtiyacı var. Yeni yılda şunu söylemek istiyorum. Evet, yıl bitiyor. yeni bir yıl başlamak üzere. Ama şöyle söyleyeyim, henüz bitmedi hiçbir şey. Evet, belki yeni bir yıl başlıyor, belki eski yılı geride bırakıyoruz. Ama henüz Rab'bin yapacağı çok şey var. İnsanlar bazı şeylere bitti derken, insanlar umutsuzken ve bitişler bazen umutsuzluğu daha da harlar, alevlendirir. Biz Rab'be bakalım çünkü onun için de bitti demişlerdi. İsa için de bitti demişlerdi. Çarmıha gerildiğinde hadi Tanrı'ya güveniyordu, onu kurtarsın da görelim. Bitti, işi bitti onun dediler. Ama henüz bitmedi. Tanrı'nın işi henüz bitmedi. Bizde de bitmedi, bizde de devam ediyor. Lütfen Rab'be odaklanmaya, bu yılda Rab'be güvenmeye ve onda büyümeye, onda gelişmeye devam edelim. Rab sizi bereketlesin.